Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki: eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Behmen 1400, Hicri Kameri 8 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 10 Şubat 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Şafak'ta 10 gün ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmak adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Amerika'nın Trump'ın hezimete uğramış siyasetlerine tutunması müzakerelerde kabul edilebilir ilerlemenin esas engelidir dedi. İran'ın yeni füzesi Hayber Şikan görücüye çıktı. İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Fars Körfezi'nden Karadeniz'e uzanan rota İran ve bölge için önemli dedi. Filistin Kurtuluşu Örgütü, Siyonist rejimin tanınmasını askıya aldı. Libya Başbakanı'na yönelik suikast girişimi gerçekleşti. Biden ve Macron Ukrayna'ya görüştü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Amerika'nın Trump'ın hezimete uğramış politikalarına tutunmasının Viyana nükleer müzakerelerinde kabul edilebilir ilerlemenin sağlanmasında esas engel olduğunu bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile yaptığı görüşmede, Japonya'nın İran ile ilişkilerini geliştirme isteminin memnuniyet verici olduğunu belirterek, iki ülkenin de tarihi barışçıl medeniyetlere sahip olduğunu ve ilişkilerin gelişmesinin tüm milletlerin yararına olacağını belirtti. İbrahim Reisi, iki ülkenin büyük kapasitelere sahip olduğunu ve ilişkilerin gelişmesi için büyük adımların atılabileceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın nükleer müzakerelerden ayrı olarak ilişkilerini Japonya dahil tüm ülkelerle geliştirmek istediğini ve iki ülkenin ortak işbirliği ile bölge ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. Bölgedeki istikrarsızlığın esas sebebinin yabancıların müdahaleleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, Yemen krizinin görüşmelerle tamamlanması gerektiğini ve koalisyon güçlerinin Yemen halkını katletmenin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Kishida Fumio da İran İslam İnkılabı devriminin yıl dönümünü kutladı ve iki ülke ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. Fumio şöyle dedi: Dışişleri Bakanlığı ve İran-Japonya Dostluk Grubu Başkanlığı döneminde birkaç kez Tahran'a seyahat ettim ve bugün başbakan olarak iki ülkenin kapasitelerine dair bilgimle ve ortak işbirliği kapasitelerini harekete geçirmek için ilişkileri geliştirmeye çalışıyorum.
Rusya'nın Viyana Merkezi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Viyana müzakerelerinin 8. turu kapsamında dün Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Yardımcısı Enrico Mora ile görüştü. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını konu alan Viyana müzakerelerinin 8. turu siyasi karar alma sürecine kısa bir aradan sonra 8 Şubat Salı günü yeniden başladı. Ulyanov dün gece Twitter'da Enrico Mora ile görüşmesi hakkında şöyle yazdı. Kalan önemli sorunları çözmek için yaratıcı yollar ve araçlar bulmak için daha ciddi müzakereler ve çabalara ihtiyaç konusunda anlaştık. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan geçtiğimiz pazartesi günü Tahran'da Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmesinde yaptığı açıklamada İran ulusal çıkarlara dayalı olarak müzakerelere katılmaya devam edecek, iyi bir anlaşmaya varmak için ciddi bir kararlılık gerekiyor ancak anlaşmaya varmak başta Amerika olmak üzere batılı tarafların önemli kararlarını gerektiriyor demişti.
Joe Biden'in İran özel elçisi Robert Malley, Amerika'daki muhafazakarların ve cumhuriyetçilerin baskılarının ardından onlara ilk kez Viyana görüşmelerini anlattı ve sorularını cevapladı. Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için İran ile 4+1 grubu arasındaki müzakerelerde ilerleme işaretlerinin görülmesiyle birlikte başta Amerika Kongresi olmak üzere bu ülkedeki nükleer anlaşma karşıtı akımlar Washington'un taahhütlerini yerine getirmesini engellemek için yeni çabalara başladılar. Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley'nin Viyana'daki müzakerelere ilişkin kongre oturumunda yaptığı açıklamalara Cumhuriyetçi bir milletvekilinin açıklamaları toplantının en azından bazı milletvekillerini ikna etmediğini gösteriyor. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi bir üyesi olan Claudia Tenney toplantı hakkında şunları söyledi. Bugüne kadar Rob Malley, sorularımızı yanıtlamak ve Amerikan halkına İran'a karşı yaptırımların neden tam olarak uygulanmadığını açıklamak için ne kamuya açık ne de özel olarak Dış İlişkiler Komitesi'nde yer almadı. Tahran ile bir yıldan fazla süren müzakerelerin ardından Salı gününe kadar Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade vermekten kaçınan Robert Malley'nin Cumhuriyetçi Milletvekillerinin Beyaz Saray kararıyla ilgili bir dizi sorusuyla karşı karşıya kaldığı anlaşılıyor. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Claudio Tenney, Robert Malley'e kongrede ifade vermesi için baskı yaptı. Aşırı Cumhuriyetçi Tenney, Robert Malley'nin nükleer anlaşmayla ilgili gizli toplantısı cevaplardan çok soruları gündeme getirdi, dedi. Daha önce 33 Cumhuriyetçi Senatör Joe Biden yönetimini nükleer anlaşmaya geri dönmesi için herhangi bir anlaşmanın onaylanması için Senato'ya sunmaya çağırdı. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve Tahran'ın tüm nükleer yaptırımların kaldırılması, yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması ve Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin tekrarlanmayacağının garantisi de dahil olmak üzere endişelerinin çözülmesi halinde anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getireceğini belirtti.
İran İslami Kılavuzu Muhafızlar Ordusu, Hayber Şikan adlı yeni uzun menzilli nokta vuruşu yapan stratejik füzesini göreceğe çıkardı. İran İslami Kılavuzu'nun 43. Zafer Yıldönümü münasebetiyle dün Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri ve İslami Kılavuzu Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade'nin katıldığı törende İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Hayber Şikan adlı yeni uzun menzilli nokta vuruşu yapan stratejik füzesi görücüye çıktı. Hayber Şikan stratejik füzesi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun uzun menzilli füzelerinin 3. kuşağı sayılıyor ve eşsiz özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Füze katı yakıtta çalışıyor, ağırlığı benzerlerine kıyasla 3'te 1 ve fırlatmaya hazır hale getirme süresi de 6'da 1'e düşürülmüş. Hedeflere ulaşmakta yüksek hızı ve 1450 km menzilli Hayber Şikan stratejik füzesinin diğer bazı özellikleridir. Füze, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun uzmanları tarafından ve tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiştir.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta Amerika teröristleri tarafından şehit edilmelerini kovuşturmaktan sorumlu Irak-İran Ortak Komitesi'nin 3. turu sona erdi. 3 Ocak 2020'de Amerika terör güçlerince Bağdat havaalanı yakınlarında Kor General Kasım Süleymani ve el-Mühendis'le beraber 8 arkadaşının şehit edilmesinin yankıları hala devam ederken, dün söz konusu suikastla ilgili olarak Irak ve İran Ortak Yargı Komitesi'nce düzenlenen 3. toplantı sona erdi. Komiteden yayınlanan bildiriye göre toplantı gerçek faillerin bulunması için olayın soruşturulması amacıyla ortak toplantılara devam edilmesi ve gerçek katillerin bulunması amacıyla belgelerin paylaşılması gereğinin vurgulanmasıyla sona erdi. Irak-İran Ortak Yargı Komitesi'nin ilk toplantısı geçtiğimiz Kasım ayında Bağdat'ta, ikinci toplantısı ise geçen Aralık ayında Tahran'da gerçekleştirildi ve taraflar arasında ortak bir bildiri imzalandı. Taraflar kovuşturma için gerekli tüm yasal ve adli tedbirlerin alınmasına karar verdi.
Afganistan'daki İran Büyükelçiliği isyancıların iki ülke arasında bir çatışmayı kışkırtma niyetleri konusunda uyarıda bulundu. İran, Afgan halkının kendi ülkesi üzerindeki egemenliğine saygı gösterirken, onlarca yıldır devam eden iç savaş, ülkeye yabancı müdahale ve Batı'nın uyguladığı yaptırımlar boyunca Afgan halkını ve sığınmacıları her zaman desteklemiştir. Afgan Ses Ajansı'na göre, Kabil'deki İran Büyükelçiliği dün İran'ın her zaman çok sayıda Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığını tweetledi. Mesajda Afganistan'ın batılı ortakları halkı yalnız bırakıp aynı zamanda Afganistan'ın mal varlığını bloke ederken İran'ın Afgan halkının yanında duran bir ülke olduğu ifade edildi. İran Büyükelçiliği tweet'in bir bölümünde şöyle dedi. İki ulus arasındaki dayanışma düşmanları medya aracılığıyla taraflara karşı karşıya getirmeye çalışıyor ve komplolar iki halkın uyanıklığıyla bertaraf edilecektir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Erivan Büyükelçisi, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden geçen yolların önemine dikkat çekerek Fars Körfezi transit yolunun Karadeniz'e olan faydalarını vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Abbas Bedehşan Zuhuri, dün gazetecilere verdiği demeçte İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden geçen yollara büyük önem verdiğini söyledi. İran'ın Erivan Büyükelçisi'ne göre Fars Körfezi'nden Karadeniz'e uzanan transit güzergahı sadece İran ve Ermenistan için değil, aynı zamanda geçtiği diğer ülkeler için de büyük fırsatlar oluşturabilir. İranlı diplomat Zengezur Koridoru ile ilgili olarak üst düzey Ermeni yetkililerin bu konudaki tutumlarını defalarca dile getirdiklerini kaydetti. Zuhuri, Fars Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayan transit güzergahın Zengezur Koridoru ile hiçbir ilgisi yok ve bu ayrı bir güzergah dedi. Son zamanlarda Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir kabine toplantısında İran, Gürcistan ve Rusya dahil olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerin derinleştirilmesi hakkında konuştu. Ermenistan Başbakanı, İran ile ilişkilerin derinleştirilmesi veya normalleştirilmesinin hükümetin dış politikasının önemli yönlerinden biri olacağını söyledi. Paşinyan, bölgesel bağların geliştirilmesi konusu İran ve Gürcistan ile görüşmelerimizin gündeminde önemli bir rol oynuyor ve bu bağlamda İran sınırımız, Gürcistan sınırına bağlayan Kuzey-Güney projesine önem veriyorum dedi.
Rusya'nın Şam Büyükelçisi, Siyonist rejim İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarını yasa dışı olarak nitelendirdi ve suçlara son verilmesi çağrısında bulundu. Siyonist ordu sözcüsü Avika Atri, İsrail ordusunun Suriye içindeki merkezleri hedef aldığını söyledi. Rusya'nın Şam Büyükelçisi Alexander Yefimov, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına ilişkin şöyle dedi. İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırılar sadece can ve mal kaybına yol açmakta kalmıyor, aynı zamanda uluslararası sivil filoya da tehdit oluşturmaktadır. İsrail saldırıları Suriye egemenliğinin ihlali ve uluslararası sivil filoya yönelik bir tehdittir diyen Rus Büyükelçisi, saldırıların bölgedeki siyasi askeri durumu genel olarak daha da zorlaştıracağını söyledi.
Suriye kaynakları Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hasake eyaletine bir Türk insansız hava aracı tarafından saldırı düzenlendiğini bildirdi. Son aylarda Türkiye ordusu teröristleri desteklemek için Suriye'deki askeri mevzilerin yanı sıra yerleşim alanlarını ve altyapıyı defalarca hedef aldı. Türkiye, Suriye'deki terör gruplarının ana destekçilerinden biridir. Suriye resmi haber ajansı SANA bu sabah kuzeydeki Hasake ilindeki El-Bahire köyündeki bir eve Türkiye ordusunun İHA ile düzenlediği hava saldırısında bir Suriyeli çocuğun öldüğü, bir sivilin de yaralandığını bildirdi.
Öte yandan Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına PKK ile mücadele bahanesiyle saldırılar devam ederken Türkiye Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK-YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geert Pedersen ile bir araya geldi. Çavuşoğlu toplantıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Yeni Suriye Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini ve bu süreçteki son gelişmeleri görüştük, dedi.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin sözcüsü Batı Şeria'daki durumun her an patlama aşamasında olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz salı günü Siyonist rejim İsrail güçleri Nablus kentinde bir aracı ateşe açtıktan sonra içindekileri öldürmüştü ve şehit olanların Fetih Hareketi'nin askeri kolu El-Aksa Şehitleri Tugaylarından olduğu bildirilmişti. Bu arada Filistin İslam Direnç Hareketi Hamas'la yaptığı açıklamada düşmanın cinayetlerinin Filistinli grupların Siyonist asker ve yerleşimcilerin varlığını ateşe vermesini gerektirdiğini vurgulamıştı.
Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi Siyonist rejimin tanınmasının ve bu rejimle güvenlik işbirliğinin askıya alındığını duyurdu. Ramallah'ta düzenlenen Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi'nin 31. dönem toplantısı sona erdi. Toplantıda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün karar alma mekanizması yürütme konseyine yeni isimler seçildi. Yeni seçilen isimleri aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Başkanı olan Mahmut Abbas açıkladı. Merkez Konseyi dönem toplantısının sonunda Filistin devletini tanıyana kadar ırkçı İsrail ile tüm işbirliğini sonlandırma ve anlaşmaların askıya alınmasını kararlaştırdı. Ancak Merkez Konseyi'nin kararları tavsiye niteliğinde ve uygulama için Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin onaylanması gerekiyor.
Türkiye'de son 24 saatte 452.363 COVID-19 testi yapıldı. 108.563 kişinin testi pozitif çıktı. 266 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen cumartesi günü tweet'te kendisinin ve eşinin omikrona yakalandığını duyurmuştu.
Kırgızistan Kuyumcular ve Girişimciler Derneği Başkanı Türkiye'den ithal edilen altın yerine milli altın alınması çağrısında bulundu. Kırgızlar her ay Türkiye'den 100 milyon dolarlık altın ve mücevher alıyor. Bu da Kırgız kuyumcuların rahatsızlığı ve kaygısına neden oluyor.
Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Abdülhamid Dibeybe'nin aracına yönelik silahlı saldırıdan yara almadığı belirtildi. Saldırganlara kaçtı ve kimliklerine ilişkin henüz bilgi bulunmadığı belirtilirken Libya Başsavcısının da olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Ve Amerika Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna krizinde son durumu değerlendirdiler. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ele alındı. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığına karşısında NATO müttefikleri arasında yakın koordinasyon olduğunu vurgulayan iki lider, Macron'un son Rusya ve Ukrayna ziyaretlerini de ele aldılar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'de ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile Ukrayna sınırındaki krizi görüşmüştü. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika ve NATO'nun Rusya'nın endişelerini görmezden geldiğini ve ülke ile bazı batılı ülkeler arasındaki gerginliğe atıfta bulunduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Ardından sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Batı'nın Viyana görüşmeleri ile ilgili sahte haber oyunu hakkında. Viyana görüşmelerinin 8. turu İran ile 4+1 heyetlerinin Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geri dönmesiyle salı günü başladı. Viyana'daki görüşmelere birkaç gün ara verilmiş olsa da siyasi delegasyonlar başkentlerinde ülkelerin üst düzey yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu için yoğun günler geçirmiştir. Önümüzdeki günlerde başkentlerdeki istişarelerin Viyana'daki diplomatlara göre siyasi bir kararla açılmasını gerektiren müzakere düğümlerini ne ölçüde çözebileceği doğal olarak netleşecektir. Diğer yandan söz konusu meselelerin kritik ve hassas aşamalara ulaştığı göz önüne alındığında müzakere odasında irade ve argüman savaşı tırmanırken dışarıda Batı tarafı siyasi diyalogdaki inisiyatif eksikliği nedeniyle medya operasyonları ile gelişmeleri çarpıtmaya çalışıyor. Bu doğrultuda son günlerde tanık olduğumuz gibi Batı tarafının müzakerelerde dayanak noktası olan Amerika, iyi niyet göstermek ve bir anlaşmaya varılması yönünde ilgi uyandırmak için her türlü çabayı sarf ettiğini ileri sürerken, 4+1'de yer alan 3 Avrupa ülkesi yani İngiltere, Fransa ve Almanya ise Washington adına bu oyunun güçlendirilmesinde aktif rol aldılar. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptırım muafiyetine ilişkin açıklamaları, 3 Avrupa ülkesinin Amerika'nın bu kararını olumlu karşılaması ve Arapça El Yom gazetesinin İran ile Amerika arasında 2 yıllık anlaşma sağlandığı yönündeki yalan haberi yürütülen algı operasyonun bazı örnekleridir. Bu arada bazı resmi haber ajansları ve yerel medyada maalesef kendilerini doğrulamak amacıyla CIA direktörünün Almanya'da İranlı yetkililerle bir araya geldiğini ileri süren sahte haberi yayınladı. Ancak Amerika'nın amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamış oldular.
Batılıların bu koordineli ve planlı davranışıyla birkaç ana hedefi takip ettikleri anlaşılıyor. 1- İran müzakere heyetinin yaklaşımı ve performansı hakkında İran kamuoyunda şüphe uyandırmak amacıyla müzakere sürecinden İran toplumuna gerçek olmayan gelişmeleri aktarmak ve kamuoyunu etkilemek için İran'ın siyasi iradesi ve kararı dışında her şeyin hazır olduğunu ileri sürmek. 2. Böylece kamuoyunun müzakere heyeti üzerindeki baskısı artacak ve onları Batılıların aşırı taleplerini kabul etmeyi ve İran halkının çıkarlarına hizmet eden ilkelerden uzaklaşmaya zorlayacaktır. 3. Herhangi bir nedenle Viyana'da anlaşma sağlanamazsa ülke içinde ve dışında kamuoyunu suçlama oyununa teşvik edilerek bu olaylardan İran ve özellikle 13. hükümet sorumlu tutulacaktır. Bu bağlamda temelde belirli siyasi yönelimlere dayanan medya spekülasyonlarına bakılmaksızın İran İslam Cumhuriyeti'nin talep ettiği güvenilir ve kalıcı bir anlaşmaya yaklaşmanın ancak Batı ve özellikle Amerika'nın gerçekçi olması durumunda gerçekleşebileceğini belirtmek gerekir. Tam olarak izah etmek gerekirse azami baskıyı oluşturan yaptırımları kaldırmayan bir anlaşma sadece iyi bir anlaşmanın temeli olamaz. Ülke ekonomisinin koşullanması sebebiyle kayıplar faydalardan daha ağır basacaktır. Bu yüzden de İranlı müzakereciler bunları kabul edemez. Washington'un siyasi bir karar almasını zorunlu kılan, müzakere ve anlaşma sürecini adeta geciktiren nokta da tam da budur. Şu anda 8. tur Viyana görüşmeleri kamuoyunu etkilemek, nükleer anlaşmada yer alan ülkelerin siyasi kararlar almasında da ciddi etkiler oluşturacak noktaya geldi. Bunun için önümüzdeki günlerde sahte haberlerin artacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bununla başa çıkmak için yerel medya ve kamuoyunun duyarlı olması gerekir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Çin ile İran Dışişleri Bakanlarının görüşmesi konusunda. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde Pekin'in Viyana görüşmelerindeki destekleyici tutumunu takdir ederek batılı tarafların gerçekçi olmaları gerektiğini söyledi. Emir Abdullahyan, Batı'nın yaptırımların kaldırılması alanında ciddi ve etkili bir karar vermesi gerektiğini ve önceki Amerika yönetiminin başarısız politikalarından uzak durduğunu göstermesi ve nükleer anlaşma çerçevesinde İran'a yönelik bütün yaptırımların kaldırılması ve garanti sağlanması alanında ciddi adımlar atılması gerektiğini tekrarladı. Çin Dışişleri Bakanı da Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve hukuka aykırı olarak çekilmesine dikkat çekerek, Viyana görüşmeleri sırasındaki işbirliği ve istişarelerin ve İran tarafının makul talep ve reform önerilerinin sunulmasının önemli olduğunu, İran'ın tutumunun Çin tarafından desteklendiğini söyledi. Wang Yi, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'e Pekin-Tahran ilişkilerine ilişkin mektubuna atıfta bulunarak ikili ilişkileri genişletmeyi ve derinleştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Wang Yi, Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları 2. zirvesinin Tahran'da başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek 3. zirvenin bu ay Pekin'de gerçekleştirileceğini duyurdu ve İran Dışişleri Bakanı'nı zirveye katılmaya davet etti. Çin öyle bir zamanda 3. tur Afganistan komşuları zirvesini ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı ki, Taliban Ağustos 2021'de beri ülkeyi ele geçirmesinin ardından izlediği yönetim şeklinde değişiklik yapmamıştır. Uluslararası toplum ise hala Afganistan'da kapsamlı bir hükümetin kurulmasının bekleyişi içerisindedir. Çin, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan temsilciler, Pakistan ev sahipliğinde ve online olarak düzenlenen ilk Afganistan komşuları zirvesine katılarak Afganistan'ı istikrara kavuşturmanın yolları hakkında görüşlerini dile getirdiler. Afganistan'ın komşuların ikinci toplantısına Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Pakistan, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları katıldı.
Tahran'da düzenlenen Afganistan Komşu Ülkeler Zirvesi'nin 11 maddelik açıklamasında katılımcılar, Afganistan'ın sorunlarını çözmenin tek yolu olarak tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir siyasi yapının oluşturulmasını değerlendirdiler. Afganistan'ın komşuları 8 Eylül'de İslamabad'daki açılış toplantısına ve 27 Ekim'de Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen ikinci zirveye Taliban'ın uluslararası alanda tanınmaması sebebiyle temsilcilerinin katılmasına izin verilmedi. Tabii ki Afganistan'daki duruma ilişkin uluslararası toplantıların ardından 19 Aralık 2021'de Pakistan, Afganistan Dışişleri Kayyımı Emirhan Muttaki'nin başkanındaki Taliban heyetine katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını ağırladı. Çin, Afganistan'ın komşularının dışişleri bakanlarının 3. toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, zirve katılımcılarının kapsayıcı bir hükümet kurma konusundaki ısrarlarına ve Afgan halkına insani yardım sağlama ihtiyacına yaptığı ısrarlar devam ediyor. Ancak Taliban'ın neden bir adım atmadığı sorusu akla geliyor. Taliban'ın uluslararası güveni inşa etme doğrusunda adım atmadığı bu konudaki bölgesel ve uluslararası mesajları görmezden geldiği aşikar. Afganistan'da bir İslam emirliği kurmayı hedefleyen Taliban'ın Afganistan'daki tüm etnik gruplara katıldığı kapsayıcı bir hükümet kurmaya isteksiz olduğuna dair güçlü bir görüş var. Taliban'ın Afganistan'da tek bir ideolojiye dayalı yönetim ilkeleriyle yüzleşmesi, grubun iktidardaki diğer etnik gruplarla ortak olmaya istekli olmadığını, bölgesel ve uluslararası toplantıların bunu yapmasının pek mümkün olmadığını gösteriyor. Taliban'ı Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurmaya ikna etmenin de çok zor olduğu söylenmelidir. Oslo zirvesi Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması konusunda kesin bir sonuca varılmaksızın Taliban ve Avrupa ve Amerika ülkelerinden temsilcilerden oluşan oturumu da sonuçsuz sona erdi. Zirvenin nihai açıklaması Taliban yetkililerinin olumsuz tepkisiyle karşılandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Behmen 1400 Hicri Kameri, 8 Recep 1443 ve miladi 10 Şubat 2022 Perşembe. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Behmen 1357'de Despot Şah Generalleri Tahran'da sıkı yönetim süresini uzattılar. Onların bu girişimden güttükleri hedef, inkılapta etkili olanları tutuklayıp katletmekti. Ancak İslam İnkılabı'nın büyük önderi bilinçli bir şekilde halktan sıkı yönetim kurallarını hiçe saymalarını istedi. İnkılapçı halk, İmam Hümeyni'nin emri uyarınca caddelere döktüler ve çatışmalar gittikçe yayıldı. Askerler de halkla karşı karşıya gelme niyetinde değillerdi ve onlardan birçoğu inkılaba katıldılar. ...66 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Behmen 1334'te İran'la önde gelen araştırmacı yazar, lügat bilimcisi ve tarihçi Abbas İkbal Aşyani vefat etti. Hicri Şems'e 1275'te dünyaya gelen Abbas İkbal Aşyani, İran'da ilk eğitimini bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldı, ardından Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. ...115 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Recep 1328'de böyle bir günde İran'da Meşruta Hareketi'nin esas liderlerinden Ayetullah Seyyid Abdullah Behbani şehit düştü. Ayetullah Seyyid Abdullah Behbani Kameri 1260 yılında dünyaya geldi ve ilk eğitimini tamamladıktan sonra Necef kentine gitti ve burada Şeyh Murtaza Ensari, Mirza Muhammed Hasan Şirazi ve Seyyid Hüseyin Kuh Kemeri gibi büyük Ayetullahların derslerine katıldı. Seyyid Abdullah Behbani İçtihat derecesini elde ettikten sonra Kameri 1295'te Tahran'a geri döndü ve babası vefat ettikten sonra onun makamını elde etti. Seyyid Abdullah Behbani zekası ve açık sözlülüğü sayesinde Tahran'ın ilmi çevrelerinde ün yaptı ve başkentin büyük alimleri arasına yerleşti. Ayetullah Behbani Meşrutiyet Hareketi sırasında Ayetullah Seyyid Muhammed Tabataba ile birlikte bu hareketin önderliğini yapmaya başladı ve bu yolda ağır zararlara maruz kaldı ve bir süre sürgün edildi. Ayetullah Behbani Kacar Kralı Muhammed Ali Meclisi topa tuttuktan sonra askerlerce esir alındı ve uzun süre işkence elde ettikten sonra kanlar içinde askeri bir kışlaya götürüldü. Ayetullah Behbani meşruta ilan edildikten sonra milli meclis seçimlerine aktif bir şekilde katıldı. Ayetullah Behbani hiçbir mevki kabul etmedi fakat tüm işleri tam olarak gözetlemekten de el çekmedi. Sonunda Ayetullah Behbani böyle bir günde kimliği belirsiz kişilerin evine düzenledikleri baskında 3 kurşunun isabet sonucunda şehit düştü. ...410 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Recep 1033 tarihinde böyle bir günde Şeyh Hür Ameli adlı ün yapan ünlü Müslüman fakih ve muhaddis Şeyh Ebu Cafer Muhammed bin Hasan Lübnan'ın Cebel yöresinde dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Elektrik dağıtımından kamunun tamamen çekilmesi krize neden oldu.
Yeni Asya.
Dar gelirli fatura ve vergiye çalışıyor.
Karar.
Merkez Bankası döviz kredisinde TL'ye dönme zorunluluğu getirdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 8 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde tek kişilik yönetim eğitimde de başarısız başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Öncelikle yüz yüze eğitimin olmadığı 1,5 yıldan fazla süren salgında aç kapa zikzaklara arasında süren garip kapanmaların olduğu online eğitim sürecinde hanelerin %52'sinde internetin olmadığı 2,5 milyon öğrencinin TRT EBA'ya giremediği, öğrencilerin %32'sinin milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamadığı fırsat eşitsizliğiyle eğitimde de yaygın bir adaletsizliğin sürdüğü bizzat bakanın ifadesiyle ve bakanlığın 2020 küresel salgın döneminde uzaktan eğitim izleme ve değerlendirme raporuyla resmen tescillendi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
EBA TV Lise kanalı takibinde devlet okullarında okuyan öğrencilerin %50'sinin sisteme giremediği en az 3 milyondan fazla öğrencinin bilgisayarı, tableti, telefonu ve televizyonu olmadığından uzaktan eğitim imkanlarından faydalanamadığı, öğrencilerin %58'inin yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediği karmaşada uzaktan eğitim de fiyaskoya dönüştü. Zira AK Parti iktidarının gözde projelerinden olan ve her fırsatta propaganda edilen her sınıfa akıllı tahta ve her öğrenciye bir tablet vaadli Fatih projesi yandaş müteahhitlere peşkeş çekilen rantlarla boş çıkarken uzaktan eğitimin altyapısı hazırlanamadı. Bütün bunlara rağmen bütün öğrencileri müfredatın bütününden sorumlu tutma çarpıklığı dayatıldı. Esasen son yıllarda sürekli senaryolardan söz edildi. Ancak bakanın duruma bakılacak muhtemel senaryolar değerlendirilip kararı verilecek cümlesiyle ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanı'nın milli eğitimde başarıyı göremiyoruz çünkü politika üretilemedi, bakan bir tarz bir çizgi tutturamadı, çok zikzak yaptı eleştirisi başarısızlığın itirafıydı. Gerçek şu ki başta Milli Eğitim Şurası olmak üzere eğitimcilere danışılmadan, eğitim camiasında, üniversitelerde tartışılmadan, milletvekillerinin haberi olmadan, saraydan yapılan dayatmalarla eğitimin devasa problemleri daha da arttı. Yazboz tahtasına dönüştürülen eğitim sisteminde öğretmen yetiştirmedeki plansızlık ve özel meslek konumunun çıkarılmamasıyla yıllardır atama bekleyen yüz binlerce öğretmen yığıldı. Hizmet içi eğitimle öğretmenlerin yetiştirilmesi için gerekli önlemler alınmazken, mali hakları düzenleyemeyen kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen çarpıklığı karmaşaya daha da arttırdı. Keza 12 Eylül darbesinden kalma YÖK cenderesiyle yüksek eğitimde üniversitelerin kurumsal ve mali özelliği sağlanamayıp yapısal düzenlemelerle Ar-Ge faaliyetlerinin güçlenmesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler hayata geçirilmedi.
Evren Devrim Zelyut 8 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti ekonomi modeli parçalarına ayrılıyor başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti'nin 2000'li yılların başında yıldızını parlatan verdiği demokrasi ve adalet sözlerine istinaden gelen yabancı yatırımcı idi. 2008 sonrası AK Parti'nin Amerika'nın bastığı paralar o zamanlar popülist ekonomi politikalarına, yandaşlığa, hukuksuzluğa, kamu kaynaklarını hovardaca kullanmaya, lüks yaşama karşı gibi duran AK Parti yönetimine güvenerek Türkiye'ye girmiş, dolar TL'yi 1'e kadar indirmişti. Ancak AK Parti güç ve para karşısında verdiği sözleri unutup ülkeyi parti devleti haline getirerek özellikle 2018 yılından sonra ekonomiyi tahrip etmeye başladı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AK Parti ekonomi modeli nedir dediğimizde karşımıza 2008 sonrası Amerika kaynaklı bol dövize sırtını dayadığı için teknoloji ve yarı mamul üretmeyi gereksiz gören sanayi sistemi ve kısa vadede tatlı rant bıraktığı için konut üretiminin öne çıktığını görüyoruz. Ancak Türkiye'nin iç ve dış politikasında sertleşmesi, parti devleti haline gelerek hukuk normları ile ters düşmesi, yabancı gelişlerini tersine çevirerek kurları yukarı çektikçe ülkede enflasyon ve durgunluk başlamıştır. An itibariyle AK Parti'nin ana modelinin çöktüğü, yani bağımlı sanayi ve ithalatçı tarım politikalarının iflas ettiğini, üretici fiyatlarının resmi rakamlarda bile %93 olmasından anlıyoruz. AK Parti modeli yukarıda da belirttiğimiz üzere tarımı ihmal ederek Türkiye'yi enerjiden sonra buğday gibi en önemli üründe bile Rusya'ya bağlı kılmıştır. Üreticilerin durumu o kadar zora girmiştir ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2022 Ocak verilerine göre Türkiye'de 2.113.081 tarım arazisi sahibi yaklaşık 4 milyon hektarlık verimli tarım arazisini bankalara ipotek ettirmiştir. İpotek bedelinin 3 trilyon lira olduğu ortaya çıkmıştır. AK Parti'nin modelindeki parçalanma onu geçici taktik çözümlere itmiştir. Bu taktik çözümlerin ilki Merkez Bankası'nın politika faizinin belirlenmesinde TÜFE yerine çekirdek enflasyon baz alınmasıdır. Ancak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun 8 Eylül'de yaptığı bu değişikliğin arkasından artan enflasyon çekirdekte de yukarı hareketi beraberini getirerek başkanı boşa düşürmüştür.
Tahran Radyosu.
Akif Beki 8 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan'ın adaylığına itiraz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa 101'e göre bir kimse en fazla iki kere Cumhurbaşkanı seçilebiliyor. 116'ya göre de ikinci dönem bitmeden meclis seçimi yenilerse üçüncü kez aday olabiliyor. Erdoğan'ın erken seçim dışında Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olup olamayacağı tartışması buradan çıkıyor. Yeni sistemde ilk dönemi Erdoğan'ın ikinci kez adaylığına mani yok diyenler bir tarafta. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Anayasa açık, bundan sonra için geçerlidir diye bir milat belirtilmiyor. Eski dönemde sayılır diyenler diğer tarafta. Kılıçdaroğlu tartışmayı anlamlı bulmadı. Çözüm için sandığı işaret etti. İsteyen tartışsın, biz tartışmayacağız dediği için eleştiriliyor. CHP olarak Erdoğan'ın adaylığına itiraz edip etmeyecekleri sorulunca şöyle dedi. Yok, hayır, net. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Millet herkesin boynunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Aynı görüşte olmayan ateşli muhalifleri kızdırdı bu sözler. Ne demekmiş, anayasaya aykırı bile olsa itiraz etmeyeceğini nasıl söylemiş ana muhalefet lideri? Kılıçdaroğlu anayasayı bir kenara bırakmakla, hukuku hiçe saymakla suçlanıyor. Kurallara uymayan, hukuku üstün tutmayan, kanun uygulayıcı ana muhalefet sanki. Beğenmediği mahkeme kararlarını fiilen tanımama hakkını kendinde gören Kılıçdaroğlu olsa, anayasanın bağlar dediği Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bizi bağlamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu olsa, hadi neyse tepkilere hak verirsiniz de, fiili durum oluşturma, gerekirse yasaların, anayasanın üstünde davranma gücünü kimin kullandığı ortada. İddia makamı olan savcılıkla hakimlik yetkisi fiilen aynı elde toplandıysa, mahkeme kurup kimi şikayet edeceksiniz? Ayrıca bugüne dek CHP'nin çıkardığı bütün sistem krizleri AK Parti ve Erdoğan'a yaradı. Şimdi ise CHP Erdoğan'ın önüne hukuki engel çıkarmamaktan yana, o alışkanlığı, refleksi ya da ne dersiniz bırakıyor. Siyaseti hukuk çıkmazına sürükleyen taraf hep CHP olurdu. AK Parti de yargının karşısına millet iradesini çıkarırdı. İlk kez tersi oluyor. Çözümü sandığa, milletin hakimliğini havale eden CHP. Sonuç doğurmayacak bir çabayla CHP yine yargıya başvursa daha mı iyi ederdi yani? Erdoğan sandıkta yenilmediği için yine yargıda engellemek isteniyor mu? Görünseydi. Güçleri yetse hakkını elinden alacaklar, bir defa daha mağdur edecekler propagandasıyla mı seçime girseydi? Belli ki CHP, biz tüzüklerle çarpışarak büyüdük kardeşim. Velhasıl onlar vurdu, biz büyüdük kardeşim dizeleriyle yarışmaya doydu. Ne yani? Doymasa mıydı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Hanım'ın COVID-19'u hafif geçiriyor olmaları sevindirici. Sevindirici bir şey daha var, o da muhalefet liderliğinin geçmiş olsun dileklerine Erdoğan'ın aynı nezaketle karşılık vermesi. Hain, terörist, düşman, Bay Kemal, Bayan Meral dili bir an bile devre dışı kaldı. Siyaset güzelleşti, insanlığını hatırladı. Liderlerin can düşmanı hasım gibi değil, gayet medeni siyasi rakip ağzıyla konuşmaları toplumu da rahatlattı, nefes aldırdı. Fakat bu rahatlama havası sürer mi, sürmez mi? Yani ayrıştırıcı, kanlı bıçaklı nefret diline geri dönülecek mi, dönülmeyecek mi? Umut ve beklentinin pek yüksek olduğu söylenemez ki çok acı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak anılan günlerin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın 10. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İran İslam İnkılabı, İslami medeniyetin yeniden ihya edilmesine önemli bir etken sayılıyor. İran, İslam İnkılabı muhteşem zaferiyle birlikte emsalsiz bir hükümetin kurulmasına zemin hazırladı. İnkılabın büyük önderi İmam Hümeyni ise derin düşüncesinde İslami bir hükümetin kurulmasından çok çok ötede daha büyük ve daha geniş kapsamlı hedeflerin peşindeydi. Bu hedefleri İmam'ın şahiste haleflerini İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei de gerçekleştirmek istedi. Bu büyük hedeflerinden biri ise yeni İslami medeniyeti kurmaktır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle diyor. Bizim inkılabımızın İslam ümmetine ve Müslüman toplumlara ve milletlere önemli ve büyük mesajı İslami kimliğin ihya edilmesi, İslam'a geri dönüş, Müslümanların uyanışı ve İslami hareketi sürdürmesidir. Bu bizim inkılabımızın Müslüman milletlere büyük mesajıdır ve İmam Hümeyni bu yolun büyük önderi ve bu çizginin ve mektebin büyük muallimi sayılır.
Tarih boyunca birçok düşünür uygarlığın bileşenlerinden söz etmiştir. Fransız kültür uzmanı Robert Fulm, uygarlığı büyük bir toplumda gelişen ve ilerleyen sosyal fenomenler olan dini, ahlaki, ilmi, teknik, sanatsal ve güzellik bilimi gibi fenomenlerin bir araya gelişi şeklinde tanımlıyor. Uygarlık sözcük itibariyle kentleşme anlamına gelir ve Medine ve medeniyet sözcüğünün türevi sayılmaktadır. Bu sözcük daha çok kentleşmenin gerçekleşmesi ve kentsel huyun anlamında kullanılır ve barbarlık, düzensizlik ve kanunsuzluk gibi sözcüklerin karşıtıdır. Bir başka ifadeyle uygarlık ya da diğer adıyla medeniyet, insan yaşamında gelişme ve kemale erme bağlamında bir döneme kavuşma anlamına gelen sosyal bir kavramdır ve bu kavram çeşitli bilimleri, sanata, gelenek ve görenekleri ve zamanla gelişen ve medeniyet kavramını şekillendiren çeşitli alanlardan oluşur.
Peki ama İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin işaret ettiği ve İran İslam İnkılabı'nın hedeflerinden biri olarak açıkladığı yeni İslami medeniyet nedir? Yeni İslami medeniyet nihai amacında insanların içinde yetişeceği ve maddi ve manevi açılardan gelişeceği ve Allah-u Teala'nın onları yaratmaktan gayesi olan nihai gayelere ulaşabileceği bir yaşam ortamı yaratmaktır. İnsanlar bu medeniyette iyi ve izzetli bir yaşam sürdürecek ve dua aleminde güç, irade, yenilikçilik ve yapıcı güce sahip olacaktır. Böyle bir medeniyet, İslam dininin öğretileri ve Kur'an-ı Kerim temelinde tasarlanmış ve beşerin tüm maddi ve manevi boyutlarını tüm zamanlarda ve mekanlarda kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Dini ahlak temellerine de dayanan bu medeniyet, dinamik, hareketli ve taammüllü bir medeniyettir.
İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'ye göre İslami medeniyet, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çağında şekillenen ve daha sonraları yayılan tarihi bir gerçeğe işaret ediyor. İslam peygamberinin bisati ve İslam nurunun dünyayı aydınlatmaya başlamasıyla birlikte bu ilerici inanç medeniyetten emsalsiz özellikleri taşıyan yeni bir imaj ortaya koydu. Bu yeni medeniyet Hicaz topraklarına kök saldı. Üstelik o dönemde bu topraklar medeniyetten oldukça uzak bir yerdi ve dünya da adeta karanlık içindeydi ve İran, Roma ve Yunan medeniyetleri gibi büyük medeniyetler de çökmeye yüz tutmuştu.
O dönemde Müslümanlar İslam dininin nurani öğretilerinden esinlenerek İslami medeniyeti inşa ettiler ve düşüncelerde, inançlarda, bilimlerde, sanatlarda, sanayilerde, siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel ilişkilerde ve hatta askeri ve güvenlik alanlarda büyük değişim yarattılar. İslami medeniyetin temeli ve esası Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün sünnetiydi ve Müslüman düşünürlerin emekleri ve önceki medeniyetlerin bazı bölümlerinin geliştirilmesiyle şekillendi ve dünyaya medeniyetten yeni bir tanım sundu. Açık kültürel alanları oluşturmak, ahlaki düzen ve disiplini yaygınlaştırmak, maneviyatı hakim kılmak, düşünceye asalet kazandırmak, hayat ve refah seviyesini yükseltmek, etnik bağnazlıklara son vermek, bencilliğe karşı dayanışma ruhunu geliştirmek, ilim ve edebiyatı geliştirmek, iman ve ameli bir arada yürütmek, zayıfları ve mustazaf kesimleri gözetlemek, parlak İslami medeniyetin İslam'ın zuhur ettiği ilk yüzyıllarda bazı önemli bileşenleriydi.
Tahran Radyosu.
İslami medeniyetin en önemli özelliklerinden biri ise bu medeniyetin hiçbir zaman kendini belli bir kavim veya ırkla sınırlandırmaması ve bu açıdan ister Arap, ister İranlı, Türk, Hindistanlı, Çinli, Moğol, Afrikalı ve hatta diğer kavimler bu medeniyetin gelişmesinde etkili olup ondan yararlandı. Öte yandan İslami medeniyet ilim ve bilime büyük önem veriyordu. Nitekim İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertlerinden insanları ilim ve bilim öğrenmeye teşvik eden birçok hadis ve rivayet halk arasında dilden dile dolaşıyor ve bu amelin değerine ve gerekliliğine vurgu yapıyordu. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde insanlara düşünce ve ilimlerini geliştirmeyi emrediyor.
Bilim tarihi babası olarak bilinen George Sarton şöyle diyor. Bilime bunca önem vermenin sonucu Müslümanların 6 asır boyunca dünyada bilime önderlik etmeleri oldu. Müslümanlar kameri 2. yüzyılın ortalarından 5. yüzyılın sonuna kadar yani tam 350 yıl boyunca bilimin yegane liderleriydi. Nitekim daha sonraki 250 yıl boyunca da Hristiyanlarla birlikte dünya genelinde bilime öncülük ettiler.
Müslümanların arasında iyi ahlaklı olmak ve iyi ahlakı yaygınlaştırmak İslami medeniyetin bir başka önemli özelliğiydi ve sabır, hoşgörü ve din kardeşlerine anlayışla davranmak bunun bazı sonuçları oldu. Medeniyet bilimcileri ahlak meselesini İslami medeniyetin en temel ilkelerinden biri olarak tanımlıyor. İran İslam İnkılabı'nın İslami medeniyeti inşa etmekte önemli hedeflerinden biri de Müslümanların kardeşlik ve İslami şefkat çerçevesinde ihtilaflarını asgariye indirerek ortak yönlerini güçlendirecekleri bir zemin oluşturmuştur. Nitekim İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin sürekli vahdete ve Müslümanların ortak yönlerine vurgu yapmasını da bu doğrultuda değerlendirmek gerekir. Bugün İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu'nu kurmak ve her yıl İslami Vahdet Konferansı'nı düzenlemekle Müslümanların arasında kardeşlik ve sevgi ruhunu geliştirmeye ve yeni İslami medeniyetin kurulmasına zemin hazırlamaya çalışıyor.
Bu arada yeni İslami medeniyeti ihya etmenin geçmişe geri dönüş anlamına gelmediğini ve sadece önceki medeniyetlerin sermayelerini günümüzün şartlarına uygun bir medeniyeti inşa etmekte kullanma anlamına geldiğini de belirtmeliyiz. Üstelik İran İslam Cumhuriyeti Nizamı ve İslam İnkılabı sahip olduğu kapasiteleri ile yeni İslami medeniyetin şekillenmesinde anahtar ve eksen rol ifa edebilir.
İranlı düşünür Seyyid Hüseyin Nasr Ebedi Marifet adlı eserinde şöyle yazıyor. İran İslam İnkılabı ile yeni İslami medeniyet arasındaki bağ incelendiğinde İslam İnkılabı İslami medeniyete doğru hareket etmenin ve İslamiyet'in medeniyet peşinde oluşunun ve yeni İslami medeniyeti inşa etmenin çıkış noktası olduğu söylenebilir. Bu yüzden İran İslam İnkılabı geçmişteki deneyimleri, başarıları ve başarısızlıkları değerlendirerek bu yolda planlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyor.
İran İslam İnkılabı'nın öncüsü olduğunu iddia ettiği yeni İslami medeniyet, bizlerle mezhep meselesi, kalkınma ve ilerleme ile çelişmediğini, bilakis İslam ahkamında var olan adalet taleplik ve eşitlik hükümleri, siyasi ve iktisadi vesaire kalkınmaları insanların lehine gerçekleştirebileceğini söylüyor. Yeni İslami medeniyet, tağut rejimlerin hakimiyetinde dünya genelinde oluşan sınıfları arası uçurumları yok ederek en önemli temeli adalet olan yeni bir medeniyet sunabilir. Gerçekte İslami medeniyeti ihya etmek, içinde Batı'nın yıkıcı kültürüne yer almayan ve İslam'ın yüce değerlerini modern dünyada yaşam kılavuzu olarak ön plana çıkaran yeni çözüm yolları bulma gayretidir.
İran İslam İnkılabı çeşitli bilimsel, sanayi, askeri, tıp, ilaç, nükleer teknoloji ve diğer birçok alanda kaydettiği ilerleme ile kendine yeter hale geldi ve İslami bir hükümetin en ağır yaptırım şartları altında küçük bir fidanken devasa gövdeli bir ağaca dönüşebileceğini ortaya koydu. Bugün Müslüman milletlerde İran İslam Cumhuriyeti nizamının direnişini ve kalkınmasını örnek almakla kendine yeter hale gelme doğrultusunda dayanışmalarını ve gönül birlikteliğini geliştirebilir. Nitekim Müslümanların arasında ilim ve ahlak ihya edildiği takdirde yeni İslami medeniyette kendiliğinden ihya olacaktır. Bu bağlamda İslam dünyasının düşünürlerine büyük görevler düşüyor. Müslüman düşünürler toplumu bilinçlendirmek ve basiretini artırmakla beraber onları yeni İslami medeniyetin ülküleri ve hedefleri hakkında aydınlatmaları ve bu kurtarıcı medeniyetin inşa edilmesinde önemli rollerini göz ardı etmemeleri gerekir.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve şafakta 10 gün olarak anılan günlerin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın 10. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak
dinin hedef ve gayesi. Muhterem dinleyiciler, dinin amacı ve hedefi yegane yaradan tarafından gelen ve insanın gerçek saadet ve kemale ermesine sebep olan ahkam ve kurallarını gerçekleştirmektir.
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatin beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehy anil münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Sohbetimizde sosyal sapmalar ve yolsuzlukları önlemek için toplumda güvenliğin sağlanmasındaki en önemli yollardan biri olan marufa emretmek ve münkerden sakındırmayı tanıtmaya çalışacağız. Zira bu genel görev kamu yararını sağlarken, bu sayede İslam nizamın bekası garantilenirken koruması sağlanıyor.
Emri bil maruf ve nahyanil münker hem önleyici ve caydırıcı rolü üstlenirken sosyal ve bireysel sağlığın korunması ve yükselmesine de yardımcı olur. Hem de tedavi ve büyüme rolünü üstlenirken yolsuzluklar ve günahların zararlarının yayılmasını önler. Başka bir ifadeyle marufa emretmenin yaygın hale gelmesiyle toplumdaki her insan kendini iyiliklerle donatırken kötülüklerden uzaklaşır. Zira eğer başkalarını iyilikleri emretmek isterse önce kendisi o kötülüklerden uzak durmalıdır.
İnsanlık toplumlarının bazı ihtiyaçları tıpkı hava gibi insanın vücudu içindir ve toplum her zaman ona ihtiyacı vardır. Çok bilinen bir nebevi hadiste şöyle belirtiliyor. İki nimet gizlidir ve bilinmezdir. Güvenlik ve sağlık. Söz konusu iki nimetin gizli olması ve bilinmemesi toplumun ancak bunları kaybedince önemini anlamasındadır. Bu yüzden Allah-u Teala Hazreti Mehdi'nin zuhur dönemindeki toplumu tanıtırken korku ve güvensizliğin ardından güven ve istikrara kavuşunu belirtiyor. Nitekim Nur suresi 55. ayetinde şöyle okuyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilussalihati leyestahlifennahum fil ardi kemastahlafellezina min qablihim. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
Allah içinizden iman edip salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenlere egemen kıldığı gibi onlara da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine yaşadıkları korkularının ardından kendilerine mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur.
Toplumda güvenliği sağlamaya ve yolsuzluk ve sosyal sapmaları önlemeye yönelik yollardan biri etkili ve verimli bir sosyal kontrol sistemidir. Bu da toplumda emr-i bil maruf ve nehy-i anil münkerin temel rolüdür. Bu nedenle İslami geleneklerde güvenliği tesis etmek bu iki ilahi görevin yasama felsefelerinden biri olarak zikredilmektedir. Nitekim İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurur. Emri bil-i maruf ve nahi anil münker vesilesiyle görevler ve vacipler kurulur ve yollar güvenli olur. O Hazret ayrıca marufu emretmek ve münkeri nahyetmenin ilkesinin bütün hükümlerin dayandığı ilke olarak kabul ediyor. Öyle ki bu ilkeyi unutup ondan gaflet etmenin tüm ilahi ahkamı unutmakla eşdeğer olduğunu belirtiyor. O Hazret bu konuda şöyle buyuruyor. Muhakkak emri bil maruf ve nahy-i anil münker başka farizler ve vecibelerin yerine getirmesine sebep olan farzdır.
Yüce Allah iyiliğe emretmek ve kötülükten sakındırmakla ilahi ahkamın doğru ve iyi bir şekilde yerine getirilme denetimini hangi kesim ve kurumdan olursa olsun İslami toplumun her bireyinin görevi biliyor. Bu yüzden her kişi ve grup sürekli olarak İslami ümmetin uyanık gözleridir ve İslami kurallara riayet edilmesine ve kurallara da ihlal etmemeye çalışmalıdır. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam emri bil maruf ve nehyi anil münkere kıyasla diğer hükümlerin önemenin okyanusa göre bir damla bile olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Tüm iyi işler ve Allah yolunda cihat, emri bil maruf ve nehyel münkere göre tıpkı dalgalı ve geniş denize karşı bir damla gibidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Allah, farz bir vazife olarak iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmakla başlamıştır. Zira emri bil maruf ve nehyanil münkerin yapılması durumunda kolay ve zor tüm dini emirlerin yerine getirileceğini biliyordu.
Sosyal maruflardan ve İslami toplumun görevlerinden biri tüm vatandaşların haklarının temin edilmesidir. Marufu emretmek ve münkerden sakındırmak da sahip olduğu geniş çapı ile bu hedefi gerçekleştirmek içindir. Buna göre Hazreti Fatıma Zehra Fedekiye hutbesinde toplumun genel yararının sağlanmasını iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma felsefelerinden biri olduğunu belirterek Allah halk kitlelerinin yararı için iyiliği emretti buyuruyor. Toplumun yönetimiyle ilgili en önemli konulardan biri, toplumdaki bireylerin birlik ve beraberliğini korumaktır. Böylece İslami toplumun yürütme organları, toplumun yöneticisinin emriyle halk arasında huzursuzluk çıkarmaya çalışanların fitnesini önlemelidir.
Bu bağlamda toplumun tüm bireylerini münkerden sakındıran bir...
Tahran Radyosu
denetim yöntemi seçilmeli. Düşmanların tefrika oluşturarak İslami düzeni sarsmasına ve kamu menfaatlerine ihlal ederek şom hedeflerini gerçekleştirmelerine izin verilmemeli. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in müminleri sakındırdığı konulardan biri sarsılmalarına ve zayıf düşmelerine sebep olan çatışmalardan onları sakındırmasıdır. Nitekim Enfal suresinin 46. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
Toplumun ilerlemesi için gerekli olan maslahatlardan bir diğeri de İslami toplumun kültürel ve ekonomik düzeyini yükseltmektir. Bu yüzden vergi alınması için çeşitli bölgelere valiler ve hükümet görevlilerinin gönderilmesi ise Hazreti Ali Aleyhisselam'ın toplumun ilerlemesi için gerçekleştirdiği işlerden biridir. Nitekim Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 53. hutbesinde Maliki Eşter'e hitaben vergi alınmasının toplumun kamu yararı olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Vergileri ve beytul malı vergi ödeyenlerin yararına olacak şekilde denetle. Zira vergilerin ve vergi ödeyenlerin iyileşmesi toplumun diğer kesimlerinin işlerinin iyileşmesine sebep olur. Zira vergi ödeyenlerin işleri düzelmedikçe başkalarının işleri düzene girmez.
Buna ilaveten İmam Ali Aleyhisselam'a göre yönetim felsefesi, mazlumların her türlü zulümden güvende olmaları ve ilahi hadlerin yerde kalmamasıdır. Dolayısıyla İslam toplumu, halkın çıkarlarını sağlamak için sahip olduğu güçlerle bu yönde hareket etmeli ve halkın haklarına riayet etmelidir. Esasen, ümmetin ve toplumun iyilik ve yarar kıstası, her hak sahibinin kendi hakkına ulaşmasıdır. İşte bu yaklaşımla Hz. İmam Ali Aleyhisselam, Malikeşşere mektubunda ondan muhtaçların ihtiyaçlarını gidermesine ve onların itiraz ve sözlerini dinlemeye hazır olmasını buyurarak şöyle diyor: "Ben Resulullah'tan korkmadan ve konuşmaktan çekinmeyen, güçsüzün hakkının güçlüden alınmayan hiçbir ümmet günahlardan temiz bilinmez." buyurduğunu defalarca duydum.
Böylece toplum çapında iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek, hak edenin hakkını onlara vermek ve zalimlerin mazlumları taciz etmelerini engellemek ve onların menfaatlerini korumak demektir. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı, kötülerin kilit mevkilerden uzaklaştırmanın sebebi olarak nitelendirerek şöyle buyurur: "Allah, halk kitlelerinin yararı için iyiliği emretmeyi ve akılsızları önlemek için kötülükten men etmeyi şeriat kılmış ve farz kılmıştır."
Kamu menfaatlerini korumak ve maslahatı düşünmek dinin bekası için büyük önem taşıyor. Kamu menfaatlerinin korunması İslam dininin ve kurallarının esnekliğini gösterir ve böylece çeşitli ve hassas durumlarda asaleti korunmuş olur. Fakat İslam toplumunun bekası ve sürekliliğinin endişesini taşıyan kişi, İslam toplumunun çıkarlarını düşünebilir ve İslami ahkamın gerçekleşmesini denetleyebilir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Amerika'nın Trump'ın hezimete uğramış politikalarına tutunması, müzakerelerde makul edilebilir, kabul edilebilir ilerlemenin esas engeli olduğunu söyledi. Viyana'da kıdemli Rus müzakereci Enrico Mora ile bir araya geldi. Joe Biden'in İran özel elçisi Robert Malley, Amerika'daki muhafazakarların ve cumhuriyetçilerin baskılarının ardından onlara ilk kez Viyana görüşmelerini anlattı ve sorularını cevapladı. İran'ın yeni füzesi Hayber Şeken görücü çıktı. Şehit Kasım Süleymani ve El Mühendis suikastının takibi ortak komitesi toplantısının 3. turu sona erdi. Afganistan'daki İran Büyükelçiliği, isyancıların iki ülke arasında bir çatışmayı kışkırtmak niyetleri konusunda uyarıda bulundu. İran'ın Ermenistan Büyükelçisi, Fars Körfezi'nden Karadeniz'e uzanan rota İran ve bölge için önemli olduğunu söyledi. Rusya'nın Şam Büyükelçisi, İsrail'in Suriye yönelik saldırılarının yasa dışı olduğunu belirtti. Suriye'nin Haseke vilayetine Türkiye tarafından İHA saldırısı gerçekleşti. Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geert Pedersen ile bir araya geldi. Filistin İslami Cihaz Sözcüsü, Batı Şeria'daki durumun her an patlayacak halde olduğunu söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, Siyonist rejimin tanınmasının ve bu rejimle güvenlik işbirliğinin askıya alındığını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 266 kişi hayatını kaybetti, 108.563 yeni vaka tespit edildi. ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin aracına silahlı saldırı gerçekleşti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.